Ayrım 5.
Gencecik dul kurt yavrusu misali bağırmaya koyulmuş. Huso huso demiş, çenge çenge bitir beni. Ocağın Hızır İlyas bereketi bassın. Diş diş vur beni demiş. Munzur'un bütün alabalıkları bunların çevresinde kırmızı mücevherler gibi toplanmışlar. Bunların etine değen mübarek su fokurdamış. Buğular salmış ay ışığına. Seyir seyran içinde olan anam sevincinden çarpılmış. Rahmetli bir saat sonra kucağında karıyla kıyıya çıkmış. Karıyı toprağa yatırmış, derin bir oh çekmiş. Bismillah deyip öbürüne sarılmış. Vii memo memo, Allah belanı versin yeter. Yeter anlattığın, bırak da biraz misafirler konuşsun. Hep sen mi vır vır edeceksin? Kız sus dedim, iki laf ağzımda zehir etme. Adamlar uzak yoldan gelmişler, yorgundurlar. Sıcak ekmek gibi sohbete ihtiyaçları var. Ayıptır onları konuşturmak. Bırak konuşsun yenge, yabancı değiliz. Memo'ya ve bu eve alışmışız dedi Azeroğlu. Ama her gelişinizde size ayıp şeyler anlatıp durur bu adam. Kız sus, ne ayıbı var bunun? Normal insan halidir. Bu dünyada bu anlattıklarıma ayıp demek ayıptır. Ne var bunda normal insan halidir? Çocuklar uyumak için öbür odaya çekildiler. Yandaki ahırda öküz direğe sürtündü. Bir dananın böğürtüsü duyuldu. Memo tatlı tatlı göğsünü kaşıdı. Rahmetli ikinci karıyı kucağına almış, Munzur'u yara yara geçmiş. Karşı kıyıda kocaman bir ceviz ağacı varmış. O ceviz ağacının dibine götürmüş. Karıya demiş ki, sen ceviz ağacına sarıl, ben de sana sarılacağım. Kocaman ceviz ağacı ay ışığında sallanmaya başladıkça, küçük yeşil cevizler tıp tıp toprağa düşmüş. Karı bir tatlı zulme düştüğü için derin derin inlemiş. Hızır sana bin boğa gücünde bereket versin Huso demiş. Ceviz ağacının toprak üstündeki kökleri çatır çatır kırılmışlar. Karı rahmetliye demiş ki, Huso huso bu ceviz ağacına 3 yıldırım düştü de bir şey olmadı. Ama senin yıldırımın sersebil etti mübarek ağacı. Rahmetli de insan halidir olur demiş. Bir saat sonra karıyı kucaklayıp öbürünün yanına getirmiş. Her ikisine de başınız dara düşünce çopur kayanın dibine gelin demiş. O gece anam kayanın dibinden ayrılmış. Tornava'ya yakın bir ziyaret tepesi varmış. Dağ keçileri misali o tepeye tırmanmış. Yönünü Tujik Dağı'na çevirmiş, ellerini havaya kaldırmış. Seyit Ağa, Seyit Ağa diye bağırmış. Mezarda kemiklerin sızlasın. Erim Huso'nun bu gece karılarına akıttığı döl engerek yılanı olsun da boğazına sarılsın. Munzur'un bu gece alıp gittiği ter, yani güzel karının teri, öte dünyada sana zehir olsun. Allah Allah dedi Azeroğlu, nereden geliyor Seyit Ağa'ya bu korkunç düşmanlık? Bu Seyit Ağa 38 isyanında isyancıların safından hükümetin safına geçip milis oldu. O zamanlar hükümet her isyancı kellesine para verirdi. Dersim merkezinde kelle pazarı kurulmuştu. Subaylar kanlı çuvallardan çıkarılan masaların üzerine tesbih taneleri gibi dizilen kelleleri ellerindeki çubuklarla gösterir, yanlarındaki milis başkanlarına şöyle sorarlardı. Bunu tanır mısınız, isyancı mıydı? Eğer milis başkanları hayır bu isyancı değil derlerse kelleyi getiren para alamaz, elleri boş geri dönerdi. Bu Seyit Ağa anamın isyancı kardeşini evde 3 kişiyle bastırıp öldürdü. Kellesini Dersim'e götürüp yüklü para aldı. Anamın düşmanlığının sebebi budur. Zaten Seyit Ağa'yı köyde kimse sevmezdi. Pışpık da sevmezdi. Peki köylüler nasıl oldu da Seyit Ağa'nın ecelle rahat rahat ölmesine müsaade ettiler? Ondan intikam almaya kalkışmadılar dedi Ali Haydar. Milis vuranı hükümet asıyor, evini yakıyor. Kalan ailesini de sürgün ediyordu. O zamanlar Kalan'da Abdullah Alp Doğan namında bir paşa vardı. Muhammed'i Ali'yi aradan çıkarır, önce Allah sonra benim derdi. Celal Bayar'la Fevzi Çakmak, Mareşal yani paşaların paşası Fevzi Çakmak olmasaydı bu Dersim'in kökünü getirirdi Alp Doğan Paşa. Atatürk'le İsmet Paşa'nın adamıydı. Celal Bayar ve Fevzi Çakmak konusunda birçok köylü gibi sen de yanılıyorsun dedi Ali Haydar. Bu ikisi de diğerleri gibi komprador burjuvazi ve toprak ağalarının sadık temsilcileridir. Komprador nedir? Yani yabancı emperyalist devletlerle işbirliği yapan para babası demektir. Celal Bayar isyanın sonunda, yani artık şiddetini kaybettiği bir anda Dersim'e geldiği için siz sanıyorsunuz ki Kırımları azaltan odur. Değil işte, Kırımlar zaten giderek yavaşlamıştı. Yo yo yo, rahmetli bana hepsini tek tek anlattı. Mazgirt deresinde 100 kişiyi kurşuna dizmişler. Daha sonra 200 kişi toplamış, yine aynı dereye getirmişler. Makinalı tüfeklerin önüne dikmişler. Tam tetiğe basacakları sırada Celal Bayar ciple gelmiş, ula bu ne haldir, hele durun demiş. Bölük komutanı koşup bir selam çakmış. Sayın başvekilim demiş, bunlar isyancıdır, kurşuna dizeceğiz demiş. Celal Bayar gülmüş, insan halidir, olur o kadar. Şimdiye kadar dizdikleriniz yeter, bunları bana bağışlayın demiş. Ali Aydar'la Azeroğlu güldüler. Gülmeyin kardeşim, gözleriyle görenler anlatmış bunu. Ama bazı Dersim türkülerinde Celal Bayar'ın köylülere hayın hayın baktığından söz ediliyor. Dersim halk türkülerinde dedi Azeroğlu. Ben duymadım. 38 isyanında Atatürk'le İsmet Paşa birmiş. Celal Bayar'la Fevzi Paşa da bir. Atatürk demiş bir haftada halledin Dersim'i. Halledememişler. Adam sinirinden uyuyamamış. Paşalarına demiş ki beni Dersim'e götürün. Kızına da buyurmuş demiş, teyyareye bin hemen git, ben de peşinden gelirim. Demen ana gelmiş, dürbünle Laç deresine bakmış ki, tüfek barutundan göz gözü görmüyor. Bağırmış, ula demiş, ne yapın yapın da bu dereyi bu gece alın. O gece bilmem kaç taburu dereye sokmuşlar. Dere aç ejderhalar gibi taburları yutmuş. Sabah olmuş, paşalar süklüm püklüm. Atatürk'ün çadırına girmişler. Paşam bizi affet demişler. Biz bu gece bu dereyi alamadık. Atatürk'ün kaşları çatılmış. Gözlerinde şimşekler çarpmış. Yumruğunu masaya vurmuş. Tuğ demiş, tuğ sizin yedi göbek ceddinize. Ula demiş, ben yedi düveli yedi günde yendim. Haram olsun size verdiğim ekmeği ki üç Dersim çıplağının hakkından gelemediniz. İsmet Paşa da oradaymış, dayanamamış. Paşam paşam demiş, sen doğru konuşmuşsun ama bir şeyi unutmuşsun. Atatürk kızmış, kalpağını masaya vurmuş. Ne konuşursun ula sağır demiş. Ben neyi unutmuşum? İsmet Paşa hazır ola geçmiş. Senin yedi günde yedi düveli yendiğin doğrudur. Ama sen o yedi günde yedi düveli Dersimlilerle yendin. Bu canavar Dersimliler olmasaydı kusura bakma biraz zor yenerdin demiş. Sinirden Atatürk'ün saçları oklava gibi dikelmiş. Midesine ağrılar girmiş. Bütün paşaları çadırından kovmuş. Tam o sırada bir subay Atatürk'ün çadırına girmiş. Selam çakıp paşam demiş, çok kötü bir haberim var. Atatürk bağırmış, söyle ula dürzü demiş, lafı ne dolandırırsın. Subay paşam demiş, Dersimliler senin kızın Kutu Deresini bombalarken bir kurşunla uçağını düşürdüler. Atatürk ayağa kalkmış, sendelemiş, sanmış ki zelzele oldu. Vay başıma gelenler, vay kızım, vay midem demiş. Çadırın dışında bekleyen doktorlar Atatürk'ün vay midem bağırmasını duyunca koşarak çadıra girmişler. Başhekim hazır ola geçmiş. Paşam demiş, taze keçi sütü mide ağrısına iyi gelir. Isıtıp getirsek nasıl olur? Atatürk daha da kızmış. Ula demiş, ben bu Dersim'in keçisinin sütünü içmem. Ben bunları yenmedikçe bunların sütü bana zehir zıkkımdır. Avudur, haramdır. Azeroğlu ile Ali Haydar yeniden gülmeye başladılar. Gülmeyin kardeşim, bunların hepsi gerçektir. Kitaplara geçmemişse suç bizim değil. Rahmetliden tek tek dinlemiş, ezberlemişim ben. Anlat, devam et, sonra konuşuruz dedi Ali Haydar. O sırada ikinci bir subay Atatürk'ün çadırına girmiş, selam vermiş. Paşam demiş, gözün aydın, senin kızın paraşütle atlayıp kurtulmuş. Atatürk sevinmiş, bu sevinçle bütün paşaları toplamış, taburları hazır edin demiş. Bu gece ben elimde silahla bir dereye girip bu dereyi düşüreceğim demiş. Paşalar şaşırmışlar. Aman aman paşam demişler. Bu dereye sen girme. Bu dereye Laç Deresi derler ki çok namlı bir deredir. Ve üstelik bu dereyi namlı Dersim kahramanı İbiş savunmaktadır ki çevresinde Ayıboğan Huso gibi nice nişancı yiğitler vardır. Hayatın tehlikeye girer. Allah esirgesin, başına bir iş gelirse biz bu Dersim'i alamayız. Üstelik bu Dersim dünyayı bizim başımıza dar eder. Yedi düvele rezil rüsvay oluruz. Ne demişlerse Atatürk'ü ikna edememişler. Adam ayağını diretmiş, la demiş, lo dememiş. En sonunda İsmet Paşa dayanamamış. Paşam paşam, benim Atatürk paşam demiş. Bu Laç Deresi Kerbela değil. Mağaraları derin, suları şırıl şırıldır. Bu Laç Deresi'nin de dünyada eşi menendi yoktur. Ne demişlerse hepsini ters demiş. Taburları hazırlayın korkak herifler demiş. O gece taburlar hazırlanmış. Atatürk eline bir Alman filintası almış. Sesedarını beline takmış. Taburların başına geçmiş. Paşalara demiş, siz gelmeyin ben hallederim. Ne zaman ki yanıma bir paşa almışım, kazandığım zaferi hep kendisine mal etmek istemiş demiş. O gece Laç Deresi'ne, Ovacık yolu tarafından değil de bu taraftan girmiş. Arkasında askerleriyle dereye inmiş. Dersim kahramanı İbiş'i uyandırmışlar. İbiş gözlerinin çapağını silmiş. Bir bakmış ki taburların başında yakışıklı, çatık kaşlı yiğit bir adam. Rahmetliye dönmüş, Ulahuso demiş, bu yiğit kimdir? Göğsünde ne kadar altın madalya var? Ben bu kadar çok altın madalyalı kumandan görmedim. Paşalarda bile bu kadar altın madalya yoktur. Bu muhakkak paşalar paşasıdır. Rahmetli demiş, vallahi ne paşası olursa olsun. Bize yağ çökerek getirmediğine göre fark etmez. Şimdi saldıracak, nişan alma zamanıdır. Dersim kahramanı İbiş demiş, vallahi benim elim bu yiğidin ölümüne he demez. İbiş mağaranın arkasına doğru çekilmiş. Filintasını dizinin üzerine yatırmış. Sırtını mağaraya dayamış. Yanındaki keçiyi sıvazlamış. Rahmetli Laç Deresi'ndeki yiğitlerin hepsini bir büyük ıslıkla hazır etmiş. İkinci ıslıkta cayırtı başlamış. Taburlarda ateşe başlamışlar. İlk çatışmada 5 kurşun yiyip düşmüş Atatürk. Kurşunlardan 4 tanesi madalyasına isabet etmiş. Bir tanesi de ciğerine girmiş. Hemen dereden çadırına taşımışlar. Uçağa koyup Ankara'ya göndermişler. Ankara'da birkaç gün yaşadıktan sonra ölmüş. Bunun üzerine orduların hepsini Dersim'e yığmışlar. Atatürk'ün Dersim'e geldiği ve Dersimliler tarafından vurulduğu doğru değil dedi Azeroğlu. Bazı yerlerde de köylüler Demenan'da Atatürk'ün çadırının basıldığını, orada yara aldığını, Ankara'da o yara yüzünden öldüğünü anlatıyorlar. Hiçbiri doğru değil. Atatürk ne zaman öldü? 10 Kasım 1938'de. Ya gördün mü? 38'de isyan patladı. Güzünde Atatürk Dersim'e geldi. Atatürk'ü Dersimlilerin vurduğunu hiç tarih kitapları yazar mı? Yazsa dünyaya rezil rüsvay olurlar. Bir millet kendi reisini nasıl vurur diye sormazlar mı? İnat etme Memo. Atatürk 1938'de öldüğü için köylüler bunu böyle uydurmuş. Bir yalancı ortaya bir laf atmış. O da tutmuş dedi Ali Aydar. Peki Atatürk vurulmadıysa ne hastalığından öldü? Atatürk içki içen bir insandı. Bundan dolayı karaciğer sirozundan öldü. Azeroğlu'nun bu açıklaması Memo'yu daha da sevindirdi. Ya gördün mü dedi, ciğerden ölmüş, içki sirozundan değil, kurşun sirozundan. Boşuna inat ediyorsun dedi Ali Aydar. Yo yo, Atatürk'ün burada vurulduğu doğrudur, sizin bilginiz yanlıştır. Vii Memo, Allah belanı versin inat etme, bunlar tahsil görmüş, okumuş yazmış insanlardır, senden daha iyi bilirler. Kız sus, sen ne bilirsin Mizikli, rahmetli kaç kere anlattı bana. Tartışmalar gece yarısına kadar sürdü. Dışarı çıkıp temiz bir hava aldılar. Esintiyi ve derelerin mırıltısını dinlediler. Tatlı bir uykuya daldılar sonra. Azeroğlu, Nazimiye'nin küllüklerinden eski Tokyo lastikleri, konserve kutuları ve paslı çiviler topladı. Mağaraya geldiğinde Ali Haydar'ın bomba ve baskı malzemelerini çıkardığını, mağarayı temizlediğini gördü. Sen bomba imal et, ben baskıyla uğraşacağım dedi Azeroğlu. Ali Haydar 15 tane konserve kutusunu temizleyerek yan yana dizdi. Ocağı yaktı kuru odunlarla. Tutkal tenekesini üzerine oturttu. Torbadan lehim takımını, inşaat demirlerini, dinamitleri, fünye ve fitilleri çıkardı. İnşaat demirlerini ucu sivri olacak şekilde 2 santim uzunluğunda büyük makasla kesmeye başladı. Silindir şeklinde olan her konserve kutusunun ortasına, konserve kutusu boyunda küçük bir silindir yerleştirdi. Kestiği inşaat demirlerini iç içe yerleştirilmiş iki silindirin arasına doldurdu. Demir şarapnellerin üzerine de erimiş ağaç tutkalı döktü. Kutuları kuruması için mağaranın bir kenarına dizdi. Sonra elektrik fünyelerini kesti, içine 10 santim uzunluğundaki fitilleri yerleştirdi. Her kutuya kaç şarapnel yerleştirdin dedi Azeroğlu. Bazılarına 40, bazılarına daha fazla 40 ile 50 arası. İyi. Azeroğlu ise Tokyo lastiklerini zımparaladı, siyah ve kırmızı mürekkeple iki keçeli ıstampa hazırladı. Zımparalanmış Tokyo lastiklerinin üzerine resimler çizdi. Resimlerin altına düzgün harflerle sloganları ve partinin adını yazdı. Resimlerin ve yazıların dışını jiletle oymaya başladı sonra. Klişelerin hazırlanması bitince çizgisiz mektup kağıtları üzerinde iki renkli baskıya geçti. "Oo, bravo, matbaa baskısı gibi şahane oluyor," dedi Ali Haydar. 3 saatte 500 mektup kağıdı boyunda afiş bastı Azeroğlu. Mağara tam bir atölye görünümündeydi. Akşama doğru malzemeleri kaldırıp yemek yediler. Son bir aylık faaliyeti görüştüler. Değerlendirme bittikten sonra ocağa çay koydular. Odun ışığında yüksek sesle Kızıl Kitap'tan bölümler okumaya başladı Ali Haydar. Uyuduklarında dereye ay ışığı vuruyordu. Yalnız kalmış bir ötleyen, kuşunun acı acı ötüşü yankılanıyordu kayalarda. İlk sabah aydınlığıyla birlikte uyandılar. Ali Haydar kuru odun toplamak için mağaradan dereye indi. Su başında bir çift güvercin öpüşüyordu. Mağaradan güvercinleri seyreden Azeroğlu, güzel devrimci bir kız bulsam da şu yaylalarda korkusuzca sevişsem diye düşünüyordu. İçinde bir burukluk vardı. İnsanlığın en ağır görevini omuzlamış gibiydi. Halkın zayıf ve ürkek desteği, kadro ve maddi olanaksızlık, hafif bir hüzün haline gelip bakışlarına yerleşmişti. Kasığından etek kıllarına doğru minik bir bit yavrusu yürüyordu. Kasığını şirin şirin kaşıdı. Karşı kayalara, mavi göğe baktı. "Bugün bir evden sabun bulup da yıkanalım," diye seslendi Ali Haydar'a. "Paramız olsaydı gider Nazimiye'den alırdım. Akşam Bostan Köyü'ne inelim. Ya Nakış'tan ya da Hüseyin Tekin'in evinden alalım. Hem sıcak bir yemek yemiş oluruz." Dallıbahçe ebesi 500 lira bağış verecekmiş, bir an önce verse de rahat etsek. Büyük paradır 500 lira. "Mehmet Ali yarın gelecek. İkaz edelim. O ebenin evine uğramasın. Herif ebelerin bize olan güvenini yerle bir edecek," diye güldü Azeroğlu. "O macera perestin devrime inandığına pek inanmıyorum. Tipik dersin Don Juan'ıdır. Bir yerde kulağını kesecekler onun. Geldiğinde onunla bu sorunu ciddi bir şekilde konuşalım." Azeroğlu aşağı indi, tenekeyle su aldı. Ali Haydar'ın topladığı odunların yarısını yüklendi, birlikte mağaraya çıktılar. Sabah kahvaltısından sonra Ali Haydar tutkallı şarapnelli kutuları yokladı, tutkal donmuştu. Ortadaki kağıt silindiri çıkardı. Her kutunun ortasındaki boş küçük silindire kısa bir değnek parçasıyla dinamit basmaya başladı. Fitilli fünyeleri basılan dinamitlere gömdü. Kutuların kapaklarını geçirdi. Fitili ortadaki delikten çıkardı. Kapakları teker teker lehimledi. 15 bombanın imalatı bitmişti. "Bunlardan bir tanesini bu akşam Paş suyuna yakın deredeki mağaralardan birisinde deneyeceğiz. Emperyalistler bombalarını deniyorlar. Biz de deneyeceğiz. Tahrip gücünü öğrenip ona göre kullanalım," dedi Ali Haydar. "Boş bir evde denesek daha iyi olurdu. Buralarda bulamayız öyle bir ev." Ali Haydar o gün 5 tane de torpido yaptı. Her dinamit lokumu için dinamit lokumu boyunda 5 inşaat çubuğu kesti. Çubuklarda patlama anında kolay parçalanması için boydan boya kertikler açtı. Sonra bu inşaat çubuklarını dinamit lokumunun çevresine telle sıkıca sardı. O gece denemeyi başarıyla yaptılar. Patlamadan sonra mağaranın durumuna şaştılar. İçerideki taşlar parçalanmış, şarapneller mağaranın iç yüzünde küçük çukurlar açmıştı. Patlayış dağlarda yankılanmış, köpek avlayışlarına yol açmıştı. Ali Haydar gülerek, "Bombalar sınavı geçti," dedi. "Evet, ilk kez silahlanmış bulunuyoruz. Dağıtımı nasıl yapacaksın?" Ali Haydar şakağını kaşıdı. "İki tanesini dersin merkezine götüreceğim. Hayrettin İpek'le Gavur İsmail'e, iki tane Elazığ'a etti 4. 2 Bingöl, 3 de Sivere'ye. Etti 9. Birisini denedik, 5 tane de bizde kalacak. Artık imal etmeye başlayacağım. Yarın gündüz gidip Nazimiyeli Tüccar Hasan'ın evinin keşfini yapalım. Aynı günün gecesi de ihtar patlayışını gerçekleştirelim. Geçenlerde Eftal ile Veli Hoca, bu adamı mutlaka ikaz edin," dedi. "Her gittiği yerde devrime ve devrim şehitlerine basıyormuş kalayı." Gece mağarayı derleyip toparladılar. Derin renkli rüyaların kucağında uyudular. Sabahleyin Nakış'ta bir kahvaltı yaptıktan sonra Nazimiye yolunu tuttular. Tüccar Hasan'ın evinin etrafında 3-4 tur yaptılar. Evin iç planı, ailenin sayısı, uyuma saati vesaire hakkında bilgi aldılar. Üçpınar köyüne uğradılar. Hamik Dağı'nın öte yüzünde meşelerin altında geceyi beklediler. Gece ta uzaklardan Munzur dağlarının ardından doğrularak kurbağa seslerinin eşliğinde tüm doğayı kucakladı. Kayalara hoş bir serinlik sindi. Bostanlardan yükselen yeşil soğan kokusu dut ağaçlarını sardı. Hamik Dağı'ndan Üçpınar Köyü'ne bakır çalığı gepegencecik bir tilki indi. Tavuklar ürpererek ahır pencerelerinden uzaklaştılar. Ali Haydar'la Azeroğlu Hamik Dağı'ndan Nazimiye'ye indiler. Tilkinin kümese yaklaştığı gibi yaklaştılar eve. Azeroğlu fısıltıyla yeniden hatırlattı. Sakın dalgınlığa gelip yatak odasına atmayasın ha. Evin koridoruna atacağım. Koridor boştur. Kimsenin orada yattığını sanmıyorum. Beraberce merdivenden çıktılar. Koridor kapısının önünde durdular. Kapının üstünde küçük bir pencere vardı. Ali Haydar avucunda gizlediği sigaranın közüyle bombanın fitilini tutuşturdu. Aynı anda Azeroğlu pencereyi kırdı. Ali Haydar bombayı koridora atarken Azeroğlu da ihtar mektubunu kapının önüne bıraktı. Mektupta şunlar yazılıydı. Tüccar Hasan, devrime ve devrim şehitlerine küfür yolunu terk et. Bu bombayla seni uyarıyoruz. Tavrını sürdürürsen bombaları yatağında patlatmak zorunda kalırız. Devrimciler. Bahçe kapısını koşarak çıkarken bomba patladı. Ses yankılandı. Köpekler havlamaya başladı. Nazmiye'yi çıkıp Düzgün Baba Dağı'nı tuttuklarında kazanın elektrikleri yandı. Gece saat 11'de belediye kazanın elektriğini merkezi olarak söndürüyordu. Patlama karakolu ve bekçi ıslıklarını da harekete geçirdi. Azeroğlu ile Ali Haydar mağaraya geldiklerinde sırılsıklam ter içindeydiler. Kuru odunla mağaranın köşesinde ateş yaktılar. Işığı maskelediler. Alevlerin üzerine de çay suyunu oturttular. Mağarayı odun dumanıyla acı ter kokusu bastı. Nazmiye köylülerine bombayla hitap ettik. Bakalım ne cevap verecekler. Azeroğlu'nun bu sözüne hafiften gülümsedi Ali Haydar. Tütünü, türküyü ve tüfeği sever bu halk. Bombanın yankılarını da sevecek. Bir de gerdanlı, koca kalçalı karıları kucaklamasını sever bu halk. Karı kucaklama işini tüm insanlık seviyor. Zamparalığa belirli bir hoşgörüyle bakan köylü yığınları daha çok seviyor. Karakol acaba harekete geçti mi? Çoraplarını çıkarıp dışarı attı Ali Haydar. Harekete geçmiştir tabii. Tunceli'ye haber bile vermişlerdir. Alışılmış bir ses değil bu. 38'in getirdiği sessizliği parçalıyor. Çaylarını içtikten sonra gece saat 4'e doğru derin bir uykuya daldılar. Gün ışığı kayalara vurduğunda mağaraya dereden atılan iki taş düştü. Dereden taş attılar, çabuk kalk diyerek Ali Haydar'ı uyandırdı Azeroğlu. Ali Haydar uyandı, dışarı çıktı, mağaranın balkonundan aşağıyı dereyi süzdü. Dereden Şırlağ'ın kıyısından Nakış'ın küçük kızı Zozan'la Alakeçi yukarı kayalara bakıyorlardı. Güneş tüm dereyi almıştı. "Abi, köye iki jandarma geldi. Mağaradan çıkın, ötelere gidin."